Item 18, sayfa 190, Lazarus, Lars Kepler. 36. bölüm. Saga eve gittiğinde yollar neredeyse tamamen boşalmıştı. Birkaç kar tanesi sokak lambalarıyla ışıklı reklam panosunun etrafında uçuşuyordu. Yüzüne çarpan soğuk rüzgar başta onu rahatsız etse de şimdi uyuşturucu ve içine tuhaf bir sıcaklık yayan etkisini göstermişti. Babasının motosikletine çoktan alışmaya, şehir trafiğinde alçak ağırlık merkezinin değerini anlamaya başlamıştı. Saga, Yuna'nın soruşturmanın gidişatını öğrenmek için er geç iletişime geçeceğini düşünüyordu. Yoksa sonsuza dek saklanacak, yepyeni bir seri katille karşı karşıya olduklarını asla öğrenemeyecekti. Tavas Gata'na döner dönmez durdu ve motosikleti brandasıyla örttü. İnce, gümüşe çalan gri malzeme akşam rüzgarında hışırdıyordu. Saga eve varınca tabancasını silah dolabına kilitleyip postalara göz attı. Karton kutusundan portakal suyu içip koşu kıyafetlerini giydi. Tam holde spor ayakkabılarını giyerken cep telefonu çaldı. Yerdeki çantasını karıştırıp telefonunu buldu ve arayanın pellerina olduğunu görerek hemen cevap verdi. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu kız kardeşi zar zor duyabildiği alçak bir sesle. ''Biraz egzersiz yapacağım, koşuya çıkıyordum.'' Pellerina nefesi hatta yankılanarak ''Tamam'' dedi. ''Neden uyumuyorsun? Saat çok geç oldu'' dedi Saga. ''Çok karanlık'' diye fısıldadı pellerina. ''Kalk, lambanı aç.'' ''Ama onu kapatmayı unutmamak gerekiyor'' diye cevapladı kız kardeşi. ''Ben açmana izin veriyorum'' dedi Saga. ''Babamın yanına gidip telefonu ona verebilir misin?''
''Gidemem.''
''Neden onun yanına gitmek istemiyorsun?'' diye sordu Saga.
''Gidemem.''
''Mutfakta mı?''
''Evde değil.''
''Sen tek başına mısın?''
''Sanırım.''
''Ne olduğunu anlat bana. Resim dersin saat 8'de bitti. Sonra her zamanki gibi Miriam'ın annesi seni eve bıraktı ve babam da çoğu zaman yaptığı gibi çayını hazırladı değil mi?''
''Evde değildi.'' dedi kız kardeşi. ''Sanırım bana kızdı.''
''Belki de hastaneye gitmesi gerekmiştir. Kalbiyle ilgili sıkıntı yaşayan insanlara yardım ediyor ya.'' Saga kız kardeşinin nefes alıp verişini duyuyordu.
''Dışarıdan kıkırtı sesleri geldi.'' diye fısıldadı pellerina neredeyse duyulmayacak bir sesle. ''Palyaço kızlar olduklarını düşündüm.''
''Onlar gerçek değil, bunu biliyorsun değil mi?'' Saga zincir e-postayı okuldaki kızların göndermiş olabileceğini düşünmeden edemiyordu.
''Işıkları açtın mı?'' diye sordu. ''Hayır.''
Saga aniden kızların eve girip pellerinayı gerçekten zarar vermesinden, onu sıkıca tutup tornavidayla gözlerini oymalarından korktu. Bunun sadece hayal gücünün bir oyunu olduğunun da farkındaydı. Ama aynı zamanda bütün çocuklar kendi sınırlarını test etme ihtiyacı duyardı. Ve bunun kontrolden çıkması da çok kolaydı. Her yerde böyle şeyler oluyordu.
''Şimdi ışıkları aç.''
''Tamam.'' ''En kısa zamanda yanında olacağım. Buna ne diyorsun?'' dedi Saga. Telefonu kapattıktan sonra Saga koşu kıyafetlerinin üzerine beyaz deri kabanını geçirirken babasını aradı. Cevap alamayınca koşarak alt kata inerken tekrar denedi. Sesli mesaj bırakıp hemen kendisini aramasını söyledi. Karolinska Hastanesi Torasik Yoğun Bakım Ünitesi'ni aradı ama Lars Erik Bauer'ın o gece çalışmadığı cevabını aldı. Saga brandayı kaldırıp kaskını taktı, motosikleti çalıştırdı. Gamla Enskede'ye doğru giderken babasıyla son konuşmasını düşündü. Babasının onu yanlış anlamış olabileceğini aklı almıyordu. İnternette tanıştığı bir araştırmacıyı akşam yemeğine davet etmek istediğini ve kız kardeşiyle ilgilenip ilgilenemeyeceğini sormuştu. Belki Saga hangi günden bahsettiğini yanlış anlamıştı. Belki de dikkati dağılmıştı ve farkında olmadan kardeşiyle ilgilenebileceğini söylemişti. Evlerin önüne park etmiş arabaların camları bembeyaz olmuştu. Buzlanmış çimenlerse ışıl ışıl parlıyordu. Saga durup ferforje kapıyı açtı. Ağır motosikleti garaj yoluna sürdü. Motoru kapatıp destekledi. Ardından gidip kapıyı kapattı. Kaskını çıkarıp eve baktı. Bütün pencereler karanlıktı. Yolun ilerisindeki sokak lambasının ışığı bahçeye kadar ulaşıyordu. Elma ağacının çıplak dalları tuğlaların üzerine bir gölge ağı gibi düşüyordu. Pellerina'nın gidonu püsküllü pembe bisikleti patlak lastikleriyle çimlerin üzerinde yatıyordu. Saga arkasından gelen soluk ışıkla eve doğru yürüdü. Gölgesinin gitgide solgunlaşıp uzadığını gördü. Kavisli araç yolundan bodrumdaki garaja baktı. Kapının önünde plastik bir futbol topu vardı. Ön kapıda durup sesleri dinledi. Hafif tıkırtı sesini duyabiliyordu. Koşu bandında biri koşuyordu sanki. Kapı kolunu indirip açtı. Ön kapı kilitli değildi. Kapıyı açar açmaz tıkırtı sesi de kesildi. Karanlık koridora baktı. Tam bir sessizlik hakimdi. Halı hafiften kıvrılmıştı. Saga kaskını tabureye bırakıp çizmelerini çıkardı ve içeri girdi. Yıpranmış parke zemin ayaklarının altında buz gibiydi. Işığı açınca duvarlara sarı bir ışıltı yayıldı. ''Merhaba, Pellerina!'' diye seslendi Saga. Ev o kadar soğuktu ki nefesi yüzünün önünde buhar yapıyordu. Bodruma inen koridoru ve kapıyı geçince babasının mutfak sandalyesinin arkasına asılmış paltosunu gördü. ''Baba!'' Saga mutfağın ışığını açtığında arka bahçe kapısının ardına kadar açık olduğunu gördü. O tarafa doğru yürüyüp Pellerina'ya seslendi. Bodrum katındaki kazandan donuk sesler geliyordu, sonra yine sessizlik oldu. Saga mutfaktan gelen ışığı yansıtan Sera'nın nemli camına baktı, kapıya yansıyan kendi siyah silüetini gördü. Komşunun çitinin önündeki çıplak çalılar rüzgarda sallanıyordu, salıncak hafifçe gıcırdıyordu. Saga bahçeye ağaçların arasındaki karanlığa bakıp ardından kapıyı kapattı. Zincir e-postada palyaço kızların geceleri gelip sizi yakaladı ve gözlerinizi oyduktan sonra size mutlu bir ifade vermek için yüzünüze gülen bir ağız çizdikleri yazıyordu. Koridora dönüp bodrum kapısında durdu. Pellerina oraya hiç inmezdi. Orada sadece kazan, çamaşır makinesi, sıkma makinesi, bahçe aletleri ve mobilyalarla dolu garaj vardı. Ama Pellerina kazandan korkuyordu çünkü çok soğuk gecelerde evin her yerinden duyulabilen bir takırtı çıkartıyordu. Saga merdivene doğru yürüdüğünde birinin kirli ayakkabılarla merdivenleri çıkmış olduğunu gördü. ''Pellerina!'' diye seslendi üst kata. Saga merdivenleri ağır adımlarla çıktı ve kafası sağanlığın hizasına geldiğinde durup kalın döşeme tahtalarına baktı. Ahşabın damarlarını, halıların yıpranmış kenarlarını, banyo kapısının altındaki çatlağı gördü. Çok zayıf bir ses duydu ama nereden geldiğini anlayamadı. Monoton bir şarkıya benziyordu. Saga hızla arkasına dönüp aşağıya baktı, bir elini basamağa yaslayıp diz çöktü ve bodrum kapısının kapalı olup olmadığına baktı. Merdivenlerden çıkıp karanlıkta Pellerina'nın odasına doğru yürüdü, sesleri dinleyip dikkatle kapıyı açtı. Karanlıkta EKG makinesinin gri plastik kasasını, bir çift pembe balerin ayakkabısını ve elbise dolabının kapısını seçebildi. Saga içeri girdiğinde yatağa girilmiş olduğunu ama şimdi yatağın boş olduğunu gördü. Tavan arasından bir gıcırtı geldi. Uydu anteninin gevşek kablosu pencerenin önünde sallanıyordu. Saga alçak sesle "Pellerina" dedi. Kalp şeklindeki lambayı yaktığında pembe ışığı şifon yerin arkasındaki duvardan tavana kadar yayıldı. Saga yatağın altına bakıp birkaç şekerleme kağıdı, tozlu bir uzatma kablosu ve kırmızı gözlü plastik bir iskelet gördü. Ayağa kalkıp gardırobun yanına gitti ve bronz renkli kulpunu tuttu. ''Pellerina benim'' diyerek kapıyı açtı. Menteşeler gıcırdadı ve Saga askılardaki giysilere göz atarken kocaman bir şeyin üzerine geldiğini gördü. Kafasını geriye attı, eli otomatik olarak tabancasına uzanırken kocaman bir ayıcık yere düşüp önünde sırt üstü yattı. ''Neredeyse seni vuruyordum'' dedi Saga. Gardırobu kapatırken şarkıyı tekrar duydu. Ses o kadar zayıftı ki zar zor duyuluyordu. Saga yavaşça arkasını dönüp dinledi ve sesin misafir yatak odasından geldiğini tahmin etti. Odadan çıkıp karanlık merdiveni geçtikten sonra genellikle uyuduğu odanın kapısını iterek açtı. Birisi yatak örtülerini yere çekmiş, yatağın diğer tarafında onlara sarılmış oturuyordu. Pellerina yüksek sesle ''Burada değil, burada değil, burada değil'' diye bağırıyordu. Pellerina ''Burada değil, burada değil.'' Saga örtüyü çektiğinde kız kardeşi korku dolu bir çığlık attı. Ellerini kulaklarına kapatmıştı, dehşet içindeydi. ''Benim'' dedi Saga onu kollarının arasına alarak. Kız kardeşinin kalbi hızla atıyordu ve küçük bedeni ter içinde kalmıştı. ''Benim, endişelenme, sadece benim.'' Pellerina ona sıkıca sarılıp ismini tekrar tekrar söyleyip durdu. ''Saga, Saga, Saga, Saga.'' 37. Bölüm. Pellerina sakinleşene kadar birbirlerine sımsıkı sarılıp yatakta oturdular. Sonra aşağıya mutfağa indiler. Saga yanından geçtikleri bütün lambaları açarken kız kardeşi yanından hiç ayrılmıyordu. Saga buzdolabını açıp önceki günden kalan dana yahnisiyle haşlanmış patatesleri buldu. ''Yemeği bizi yer yemez yatağına gideceksin.'' dedi Saga bir krema kutusu çıkartarak. Pellerina, ''Babam kızdı ve çay yapmadı.'' diye fısıldadı. ''Neden sürekli babamın kızdığını söylüyorsun?'' ''İlk resmimi gönderdim.''
''Resim dersinden mi?''
''Evet, arayıp çok güzel bir köpek olduğunu, onu mutfağa asacağını söyledi. Ama ben ona at resmi olduğunu söyleyince kızıp kapattı.''
''Ne? Ne dedi?'' diye sordu Saga.
Pellerina gözlüklerini geriye itti. ''Sadece telefonu kapattı.'' dedi.
''Bir sorun olmuştur, bazen şarj bitebiliyor ama inan bana kızmamıştır.'' diye gülümsedi. Saga ocaktaki yemeği ısıtırken.
''O zaman neden eve gelmiyor?''
''Sanırım bu benim hatam, biriyle buluşacağını unutmuşum.''
''Babam biriyle mi çıkıyor?'' diye gülümsedi Pellerina.
''Randy ile görüştüğümü biliyorsun değil mi?''
''O gerçekten çok tatlı.''
''Evet öyle.''
Yemek ısınırken Saga sos yaptı. Bir bulyonu kremanın içinde eritip biraz biber ve bir çay kaşığı soya sosu ekledi. ''Peki babamın kız arkadaşının adı ne?'' diye sordu Pellerina. ''Hatırlamıyorum. Annabella olabilir.'' dedi Saga rastgele bir isim seçerek. ''Annabella?'' diye güldü kız kardeşi. ''Büyük kahverengi gözlü, koyu renk saçlı ve parlak kırmızı rujlu. Ve parlak altın sarısı bir elbise.''
''Kesinlikle.''
Saga iki tabak ve iki bardak alıp kırmızı yaban mersini reçeli birkaç yaprak kağıt havlu ve bir sürahi su aldı. ''Annabella'yı öpebilmek için telefonunu sessize almış olabilir.'' diye devam etti. Pellerina yüksek sesle kahkaha attı. Yüzüne renk gelmeye başlamıştı şimdi. Oturdular ve yemeğe başlamadan önce Saga Pellerina'ya kalıp ilaçlarını verdi. ''Babam sana randevusundan bahsetmedi mi?'' diye sordu bir süre sonra. ''Hayır.'' dedi Pellerina ve suyundan bir yudum aldı.
''Bu akşam benim geleceğimi de mi söylemedi?''
''Bilmiyorum.'' dedi Pellerina yahnisini yerken. ''Sanmıyorum.'' Yemeklerini bitirdikten sonra Saga, Pellerina'nın dişlerini fırçalayıp onunla birlikte yatak odasına gitti. Pellerina geceliğini giyerken korkunca hemen gidip saklandım dedi.
''Sana küçük bir tavsiyede bulunayım.'' dedi Saga kız kardeşinin yüzündeki saçları geriye atarken.
''Gerçekten saklanmak istediğinde tamamen sessiz kalmalısın. Burada değil, burada değil dememelisin. Dersen orada olduğunu anlarlar.'' Kız kardeşi tamam diye başını sallayıp yatağına uzandı.
''Battaniyenin altına da saklanma.'' diye devam etti Saga. ''Perdenin arkasına ya da açık bir kapının arkasına saklan ve ben seni bulana kadar yerinden kıpırdamadan bekle.
Çünkü sen polissin.''
''Işığı açık bırakayım mı?''
''Evet.''
''Ama korkacak bir şey yok, bunu biliyorsun değil mi?'' dedi Saga onun yanına oturarak.
''Sen hiç korkmaz mısın?'' diye sordu Pellerina.
''Hayır, korkmam.'' diye cevapladı Saga. Kız kardeşinin gözlüklerini çıkarıp komodinin üzerine koyarak.
''İyi geceler Saga.''
Saga ''İyi geceler küçük kardeşim.'' derken cebindeki telefonu çalmaya başladı.
Belki de babam öpüşmekten sıkılmıştır diye gülümsedi pellerine. Saga telefonunu aldığında arayanın Janet Fleming olduğunu gördü. O değil dedi. İşle ilgili cevap vermeliyim ama birazdan tekrar yanına geleceğim. Saga kapıyı aralık bıraktı ve alt kata inerken telefona cevap verdi. Janet, bu saatte aradığım için kusura bakma ama her seans sonrası bir rapor istediğini söylemiştin dedi. Nasıl geçti diye sordu Saga. Onu birkaç akşam daha görmem gerekebilir. İş yerinden birkaç gün izin almasını söyleyemez miyiz? Sen onlara uyduğunda daha iyi sonuçlar alırsın ve akşam geç saatte görüşmenin benim açımdan sakıncası yok. Yine de kendini çok yorma dedi Saga. Çalışmam bebeğin hoşuna gidiyor, sessiz ve sakin duruyor. Janet boşanmıştı ama yıllarca çocuk istedikten sonra nihayet hamile kalmıştı. Saga onun tam da anlattığı gibi yapay döllenme için Danimarka'ya gittiğini düşünüyordu. Süreç hakkında nedense hiçbir şey anlatmıyordu. Ne dedi? Kendin dinlesen daha iyi olur. Ses kaydını yollayacağım. Yeni şeyler söylediği kısım sadece birkaç dakika. Geri kalanı giriş ve gelişme.
Harika, teşekkürler.
Saga telefonu kapattı, dosyayı bulup açarak mutfak masasına oturdu ve pencerenin ışığında yaşlı elma ağacına bakarken kayıt bir cümlenin tam ortasında başladı. Sonra tekrar, hayır, o benim değil, o. Anna bir şeyi devirince küfretti, lanet olsun. Sandalyenin ayakları yere sürtündü, sonra ayak sesleri duyuldu ve musluk sesi geldi. Janet mikrofondan çok uzaklaştığı için sesi zar zor duyuluyordu. Bulgaristan'da bir araştırma merkezi satın alacağına dair daha önce söylediklerine geri dönebilir miyiz? Anna ağır ağır nefes alıp vererek bir sürü şeyden bahsetti diye cevapladı. Ama Bulgaristan'daki eski laboratuvarla ilgili söylediklerini hatırlıyorsun. Orayı neden istediğini anladın mı?
Hiç bilmiyorum. Kimya endüstrisiyle ilgileniyor sanırım. Böyle bir konu kimin ilgisini çeker ki? Nortel ya da bir şirketten de bahsetti, arabaları parlatan şeyler. Ne diyor, diyordu ona?
Janet masaya dönerken cila mı dedi?
Hayır, pasta cila gibi koruyucu.
Araba koruyucu.
Evet, pasta cilanın içinde olan bir şeyi yapıyorlar. Şirketin çoğunluk hisselerini satın almaktan bahsediyordu.
Orada mı çalışıyordu?
Hayır ama o sıralar orada takılıyordu.
Nortel ya da mı?
Soğulü'den feribota biniyormuş diye cevapladı Anna. Nereye?
Bilmiyorum.
Evine feribotla mı gidiyor?
Ben öyle anladım ama o... Kapı çalınca Anna susup Frederica'nın geldiğini mırıldandı ve mutfaktan çıktı. Saga bir süre sessiz oturduktan sonra ayağa kalkıp masayı toplamaya başladı. Tabakları ve çatal bıçakları sudan geçirip bulaşık makinesini çalıştırdı ve kız kardeşine bakmak için üst kata çıktı. Saga evin içinde gezinip ışıkları söndürdü. Kapıların kilitli, pencerelerin kapalı olup olmadığını kontrol ettikten sonra misafir yatak odasına geçti. Yerden yatak örtülerini alıp yatağı topladı ve tekrar babasını aramayı denedi. Bir randevusu olsa bile onu aramamış olması tuhaftı. Telefonu bozulmuştu herhalde, tabii kaybetmediyse. Kaza geçirmiş olsa şimdiye kadar haberini alırdı. Saga gece lambasının düğmesine dokunup gözlerini kapattı ama göz kapaklarının arasından bir hareket gördüğünü düşünerek tekrar açtı. Karanlıkta tavana baktığında lamba neredeyse belli belirsiz sallanıyordu. Duvar boyunca büyüyen sarmaşık misafir odasının penceresini çevrelemişti ve kuru dalları pencere pervazına sürtünüyordu. Saga o günkü işlerini, Nathan'la konuşmasını, Janet'ten gelen kısa ses kaydını, kunduzun kimya endüstrisine ilgisini ve Nortelya'dan giden feribotu düşündü. Kazan bodrumda takırdamaya başladı. Biri boş küvetin içinde kasılıyormuş gibi bir ses çıkartıyordu. Şimdiye kadar uyumuş olmalıydı ama şimdi bu düşünce aklına gelince ışığı tekrar açıp cep telefonunu buldu ve internette Soğlu'dan kalkan feribotları aramaya koyuldu. Neredeyse anında bir sefer tarifesi bulup durak isimlerini okudu, feribotun Högmarsö'den geçtiğini gördü. Burası feribotun uğradığı birçok adadan sadece biriydi. Buna rağmen Saga'nın kalbi küt küt atmaya başladı. Högmarsö, Yurek Walter'ın cesedinin kıyıya vurdu, Saga'nın kilise bekçisiyle karşılaştı ve kopmuş parmağı kendisine verdiği yerde. Yuna'nın Nathan'la birlikte araştırmaya başlamaları gerektiğini düşündüğü noktaydı. Yurek'in dünyasına girmelerini sağlayacağı düşüncesiyle Yuna oraya gitmelerini istemişti. Saga, Anna Siöli'nin telefon numarasını bulup onu aradığında ellerinin titrediğini fark etti.
''Lanet olsun'' dedi boğuk bir ses. ''Uyuyordum, neler oluyor bu?''
''Kunduz Högmarsö'de yaşadığını mı söyledi?'' diye araya girdi Saga.
''Ne?''
''Takımada'daki Högmarsö adasında mı yaşıyor?''
''Bilmiyorum'' dedi Anna, ''sanmıyorum.''
''Söyle'den feribota binmemiş mi?''
''Şey'' dedi, ''bak biraz uyumalıyım.''
''Bir şey daha var'' dedi Saga.
''Ne?''
''Dinliyor musun?''
''Evet.'' ''Kunduz bir kilise bekçisinden bahsetti mi?''
''Bilmiyorum.''
''Aslında evet, bir kilisede uyuduğunu söyledi.''
18. Ayrımın sonu. Sayfa 201.